Ayrım 16. Thomas More ve Ütopyası. Karl Kautsky. Sayfa 185. 1. Fasıl. Ekonomist ve Sosyalist More. 1. More Sosyalizminin Kökleri. Hümanist ve politikacı olarak More, çağdaşları arasında ilk sırada yer alıyordu. Sosyalist olarak hepsinden çok ilerideydi. Politik, dinsel, hümanist eserleri bugün çok az sayıda tarihçi tarafından okunmaktadır. Şayet Ütopyasını yazmasaydı adı, kader arkadaşı ve dostu Rochester Piskoposu Fisher kadar duyulmayacaktı. Sosyalizmi onu ölümsüz kıldı. Bu sosyalizm nereden kaynaklanıyor? Biz, idealist okula bağlı tarihçiler gibi politik ve ekonomik gelişmeyi kendisine uyumlu hale getirecek fikirleri insanların kafasına yerleştiren, zihinleri aydınlatan kutsal bir ruha inanmıyoruz. Biz daha çok ekonomik gelişme tarafından toplum içinde yaratılan çelişkilerin ve zıtlıkların özellikle elverişli bir mizaca ve konuma sahip insanları gözleri önünde cereyan eden gelişmeyi anlamak ve bu gelişmenin yol açtığı acıları ortadan kaldırmak için düşünmeye ve araştırmaya sevk ettiği görüşünden hareket ediyoruz. O andaki gerçek durum ve koşullara ne kadar uygun düşerse, yükselmeye çalışan sınıfların çıkarları gereği ise ve ne kadar doğruysa, çağdaşları ya da en azından o çağdaki sınıflar üzerinde daha çok etkili olan politik ve toplumsal düşünceler işte bu şekilde ortaya çıkar. Bu yüzden belirli düşünceler sadece belirli durum ve koşullarda etkisini gösterir. Belli bir süre ilgiyi çekmeyen, hatta alayla karşılanan düşünceler birkaç on yıl sonra heyecan uyandırır, genellikle de fazla derine inmeden doğal bir şeymiş gibi benimsenir. İdealist tarihçiler bunun neden böyle olduğunu açıklayacak durumda değildir. Bu yüzden bütün idealist filozoflar gibi sonuçta sevgili tanrılarına bir gizeme sığınırlar. Toplumda bir düşüncenin geçerli olup olmayacağına karar veren çağın ruhudur. Bu çağın ruhu denilen şey, hür fikirliler ve tanrı tanımazlarca kabul edilse bile kutsal ruhun yeni biçiminden başka bir şey değildir. Belirli düşüncelerin etkisini sadece materyalist tarih anlayışı açıklar. Bu anlayış, her çağın kendisini belirleyen özel düşüncelere sahip olduğunu, bu düşüncelerin de toplumsal gelişmenin lokomotiflerini oluşturduğunu reddetmeyi aklından geçirmez. Ama o bununla yetinmez, bu lokomotifleri harekete geçiren itici güçleri araştırır ve onları maddi durum ve koşullarda bulur. Düşüncelerin kitleleri etkilemeye başlamadan bir süre önce oluşması gerektiği bellidir. Halk kitleleri genellikle yeniliğe düşkün olmakla suçlanır. Tam tersine, onlar gayet büyük bir inatla eskiye bağlı kalır. Yeni ekonomik durum ve koşulların geleneksel olanlara ve buna uyan düşüncelere aykırılığı, kitleler bunun bilincine varmadan önce iyice yüksek bir aşamaya çıkmış olması gerekir. Araştırmacı düşünürün öngörüsü, sınıfların uzlaşmaz karşıtlığını çoktan anlarken sıradan insan rastlantı sonucu yalnız kendi çekişmelerini fark eder. Araştırmacı, sırf toplumsal devrimlerle ortadan kaldırılabilecek sosyal kötülükleri görürken, sıradan insan hala zamanın geçici olarak kötü olduğu, kısa süre sonra tekrar düzüleceği umuduyla avunur. Biz burada yozlaşmış sınıfların büyük çoğunluğuyla görmek istemeyen üyelerinden söz etmiyoruz. Tersine çıkarları görmek olan ama yeni durum ve koşullarla burun buruna gelmeden önce görmeyen yükselen sınıfları hedef alıyoruz. Böylece dönemlerinin yani çağdaşlarının önünde olan yetenekli pek çok düşünür bu dünyadan geçmiştir. Ama onlar da belirli düşünceleri bunlara uyan maddi durum ve koşullar mevcut olmadan geliştiremedi. Düşünceleri yeni oluşan maddi durum ve koşullar tarafından sınırlandırılmıştı. Ama bu koşullar yükselen sınıflara bu düşünceleri benimsetecek kadar henüz yeterince belirgin değildi. Ancak bir düşünür, maddi durum ve koşullara dayanarak, eğer ortaya yeni çıkan üretim tarzını ve onun toplumsal sonuçlarını çağdaşlarının büyük çoğunluğundan yalnız daha önce fark etmekle kalmayıp, bu üretim tarzından hareketle gelişen ve onun karşıtını oluşturan üretim tarzını kafasındaki diyalektik bir süreç vasıtasıyla sezmeyi başarırsa, döneminden bütün bir çağı aşan şekilde önde olabilir. Thomas More bu düşünce atılımını başaran az sayıdaki düşünürlerden biridir. Kapitalist üretim tarzının yeni yeni başladığı bir dönemde bu üretim tarzının özüne öylesine nüfuz etmişti ki kafasında tasarladığı ve bu üretim tarzının zararlarını ortadan kaldırmak için karşısına çıkardığı zıt üretim tarzı modern sosyalizmin önemli ilkelerinden pek çoğunu içeriyordu. Çağdaşları onun anlattıklarının etki ve önemini doğallıkla anlamamışlardı. Kendisi de bunun tam anlamıyla bilincinde değildi. Biz bunu ancak bugün anlayabiliyoruz. Son 300 yıl içinde meydana gelen devasa ekonomik ve teknik dönüşümlere karşın Ütopya'da bugün sosyalist hareket içinde hala etkili olan bir dizi eğilimle karşılaşırız. Dediğimiz gibi biz düşüncelerini kutsal ruhtan türeten tarihçilere dahil olmadığımız için bu olağan dışı fenomende aklımıza takılan ilk soru bunun nedenleridir. Ruhçuluğa ve kahinliğe kapılmak istemiyorsak, o dönemde Moore'u tek başına sosyalist teorilere eğilimli ve ehil hale getiren şeyin bir dizi özgül koşulun birbirini izlemesi olduğunu belirtmeliyiz. Münzer'in sosyalizmi Moore'unkinden tamamen farklı bir nitelikteydi ve bu yüzden burada göz önüne alınması mümkün değildir. Buna karşın Moore'un biyografisini kaleme alanlardan hiçbiri bugüne kadar anlaşılır nedenlerden dolayı bu sorunla uğraşmamıştır ve Moore da bu konuda bize çok az bilgi verir. İnanıyoruz ki bu kısmen kişisel, kısmen yerel nitelikteki nedenlerden birkaçını burada sıralayabiliriz. Bu nedenler ilk bölümde betimlediğimiz genel durumla olan bağı içinde sosyalizmin babası olan kapitalizminden önce teorik ifadesini bulmuş olduğunu anlaşılır hale getirecektir. Bu koşullar özetlersek Moore'un karakteri, felsefi eğitimi, ekonomi alanındaki faaliyetleri ve İngiltere'nin ekonomik durumudur. Moore'un karakterini sosyalizminin nedenlerinden biri diye görmek mümkündür. Moore'un ne kadar lütufkar, yardımsever olduğunu, yoksullara ve ezilenlere acıdığını Erasmus'tan dinlemiştik. Erasmus ona yoksulların velisi diyordu. 16. yüzyılda eğitimin maddi koşulları batıda sadece kuzey ülkelerinde böylesine özgeci kişiler için elverişliydi. İtalya'ya yaklaştıkça bu koşullar elverişsizleşiyor ve kentlerde bencil, kıskanç tüccar ruhu üstün geliyordu. İtalya'nın tüccarlar cumhuriyetlerinde ve Latin monarşilerinin limanlarında yeni üretim tarzının önemli özelliği olan sınırsızca bir bencillik hüküm sürüyordu. O günlerde bu bencillik hala açık açık, pervasız, meydan okuyan devrimci bir inatçılıkla hüküm sürüyordu. Bu muhteşem bir bencillikti, kendisince bile aşağılık sayılan ve geleneksel ikiyüzlülüğün arkasına sığınan bugünkü korkak, yalancı, hain bencillikten tamamen farklıydı. Genel olarak Alman ve İngiliz kentlerinde, İtalya'daki ve daha zayıf bir oranda Fransa ile İspanya'daki kentlere göre tamamen farklı ekonomik koşullar hüküm sürüyordu. Çok defa tarım ve böylelikle sınırlı kooperatif koşulları, yani doğal komünizm, kentlerdeki üretim tarzının da temelini oluşturuyordu. Kent ve köy henüz hiçbir yerde kesin kez ayrılmamıştı. 1689 yılında Bavyera dükü, Münih kenti sakinlerinin ortak otlaklar olmadan yaşamlarını asla sürdüremeyeceğini itiraf etmişti. Buna göre o günlerde tarım yurttaşların hala temel beslenme kaynağı olmalıydı. 16. yüzyılın başında İngiltere'de feodalizmin kanatları altında devam etmiş, ancak o günlerde başka bir tarım sistemine yerini bırakmaya başlamış olan doğal tarım komünizmin varlığını sürdürüyordu. O zamanlar özellikle halkın alt katmanlarında doğal komünizme uygun karakteristik özellikler egemendi. Bu özelliklerin tamamı modern hümanist ve saraylı kişilere özgü yaklaşım nedeniyle ve koşulların kendisine zorla kabul ettirdiği öz sansür yüzünden bir parça gizli bir şekilde Moore'da karşımıza çıkar. Onun neşesinde, inatçılığında, boyun eğmeyişinde, özgeciliğinde ve yardıma hazır oluşunda komünist Merry Old England'ın bütün karakteristik özelliklerini belirgin şekilde görürüz. Ama yoksullara acımakla sosyalist olunmaz. Proletaryaya ilgi duyulmazsa kimse sosyalist olmaz. Hele insanın kendisi proleter değilse hiç. Ancak bu ilgiden sosyalist zihniyetin ve düşüncelerin doğması için kendine özgü ekonomik bir durum, sürekli kitlesel bir fenomen olarak çalışan proletaryanın mevcudiyeti ve öte yandan ayrıntılı bir ekonomi bilgisi gereklidir. Sırf lümpen bir proletaryanın mevcudiyeti modern bir sosyalizmi değil, yardımseverliği, sadakayı yaratır. Ekonomi bilgisi olmadan sosyalizme değil, duygusal boş laflara ve sosyal makyajlara ulaşılır. Moore'un döneminde İngiltere ekonomik gelişme bakımından, örneğin Almanya'dan çok daha ileriydi. Bu gelişmeye ilişkin bilgilere ulaşma fırsatı açısından Moore'un konumu kuzey ülkelerinde neredeyse tek örnekti. O günlerde bilimsel, sistemli düşünmeyi, genelleştirmeyi öğrenmiş, yani kendilerinden teorik bir sosyalizm beklenebilecek kişiler sadece hümanistlerdi. Ama Kuzey Avrupa'da hümanizm hiçbir sınıfın özel bir ilgi göstermediği egzotik bir bitkiydi. İtalya'daki hümanistler pratik yaşamın ortasında yer alır ve bu yüzden dönemlerinin ve ülkelerinin ekonomik, politik eğilimlerine bir ifade kazandırırken, Alman hümanistlerinin büyük çoğunluğu pratik yaşamdan zerre kadar haberi olmayan, güncel mücadeleler için silahlarını geçmişten kuşanmayıp, bu mücadelelerden ürkerek geçmişte yaşamak üzere çalışma odalarına kapanan birer akıl hocasıydı. Almanya'nın gelişmesi bilimle yaşam arasındaki uçurumu kapatmaya katkıda bulunmamıştır. Tam tersine, Almanya 16. yüzyıldan itibaren gitgide artan ölçüde vahşete, barbarlığa düşerek, köylüleşerek yozlaşmıştı. Almanya'nın bu yozlaşmadan ancak 18. yüzyılın sonunda tekrar kurtulması, sadece bilimin gerçek yaşamdan tamamen yalıtlanmadan korunup devam ettirilmesiyle mümkün olmuştur. Almanya'daki bu yozlaşmanın başlıca nedeni 15. yüzyılın sonundan bu yana ticaret yollarındaki değişmeydi ki bu Almanya'daki ekonomik gelişmeyi yalnız engellemekle kalmamış, üstelik bir süre için adeta ekonomik bir gerilemeye dönüştürmüştü. 15. yüzyılın ikinci yarısında Portekizlerin yaptığı keşifler Hindistan'a bir deniz yolu açmıştı. Aynı zamanda Küçük Asya ve Mısır üzerinden Doğu ile olan eski bağlantılar, daha önce Orta Asya'daki kervan yollarının yerli halklar arasında patlak veren devrimler nedeniyle kapanmasından sonra Türklerin yayılması yüzünden kesintiye uğramıştı. Böylelikle yalnız Akdeniz havzasındaki ülkelerin ticareti değil, üstelik Almanya'daki büyük ırmakların kıyısında bulunan ve sırf İtalya ile kuzey ülkeleri arasında aracılık yapmakla kalmayan, kısmen de başka yollardan Trabzon ve Karadeniz üzerinden, karayoluyla Rusya üzerinden doğu ile ticaret yapan kentlerin ticareti de felce uğramıştı. Böylece Alman kentlerinin, özellikle Baltık Denizi'ndeki Hansa kentlerinin ve Güney Almanya'daki Nürnberg, Augsburg gibi kentlerin can damarları kesilmiş oluyordu. Ren Irmağı kıyısındaki ve Kuzey Denizi'ne dökülen ırmak ağızlarındaki kentler pek fazla zarar görmedi. Ancak yaptıkları ticaretin bir önemi yoktu ve bu ticaret yönünü değiştirmişti. Artık doğudan batıya, güneyden kuzeye değil, tam tersi yöndeydi. 14. yüzyılda Konstantinopel'in, İstanbul'un bulunduğu ve 18. yüzyılda Londra'nın bulunacağı konum gibi 16. yüzyılda da Anvers kenti dünya ticaretinin merkezinde, doğudan gelen ve artık Amerika'nın da katıldığı, oradan bütün Avrupa'ya yayılan hazinelerin birleşme noktasında bulunan bir konuma gelmişti. Anvers'in yakın oluşu, İngiltere özellikle Londra ticareti üzerinde teşvik edici etkiler yapmış olmalıydı. İngiltere daha Moore'un döneminde kendi başına deniz aşırı mülkiyet elde etmeyi denedi, ne ki başlangıçta pek başarılı olamadı. Almanya'da ticaret çökerken İngiltere'de aynı oranda gelişiyordu. Ticari sermayeden giderek sanayi sermayesi meydana çıkmaya başlıyordu. İngilizler yün işleme atölyelerini Flaman örneğine göre kendi ülkelerinde kurmaya ve daha 8. Henry döneminde ise bağımsız yün dokumacılığı zanaatındaki gerilemeden yakınmaya başladılar. 3. Richard döneminde bir parlamento tutanağına göre İngiltere'deki İtalyan tüccarları büyük miktarlarda yün satın almakla ve dokumacılara işlettirmekle itham edilmişti. Yeri gelmişken küçük bir not. Profesör Bay Phillips'ın 2. Philip, Elizabeth ve 4. Henry döneminde Batı Avrupa, Berlin 1882, Sayfa 49 adlı kitabında küçük zanaatçıların büyük sanayi tarafından soğurulduğunu, hatta yok edildiğini anlatır. Elbette ki böyle büyük bir sanayinin o günlerde en ufak bir izi bile yoktur. Meğer ki kapitalistler tarafından sömürülen her sanayi, hatta ev sanayisi de büyük sanayi diye tanımlanmak istensin. Moore'un döneminde İngiltere'de hissedilen durum, sanayi sermayesinin filizlenmesinden çok tarımda kapitalist üretim tarzının başlamasıydı. Kapitalizmin sanayiden önce tarımda meydana çıkması İngiltere'nin ilginç özelliklerinden biridir. Bunun nedenine daha önce değindik. Bu neden, İngiliz yününün kendisini yün işletmeleri için her yerde aranan bir ham madde haline getiren kalitesinde aranmalıdır. Yünün yanı sıra İngiltere'de önemli zirai metalar, kentlerin büyümesinden dolayı inşaat ve yakacak odunu ile Flaman bira üreticileri için arpaydı. Yüne olan talep, bir yandan işletmeler, öte yandan taşıma araçları geliştikçe artıyordu. İngiliz yünü ilk defa öncelikle Hollanda'da pazar buldu. 15. yüzyılın sonunda ise bu pazar bir yandan İtalya'ya, öte yandan da İsveç'e kadar genişledi. Bu durum, 7. Henry'nin 1490'da Danimarka ve Floransa ile imzaladığı iki ticaret sözleşmesinden anlaşılmaktadır. Geo J. Craig, The History of British Commerce, 1. cilt, sayfa 203-204. Pazarla birlikte İngiliz tüccarlarının ve büyük mülk sahiplerinin yün üretimini genişletme çabaları da arttı. Bunun için en basit çare, köylünün kullanma hakkının olmadığı komün otlaklarını büyük mülk sahiplerinin giderek artan oranda kendi ellerine geçirmesiydi. Böylece köylü hayvan yetiştirme olanağını gitgide kaybetti. İhtiyaç duyduğu gübreden yoksun kaldı. İşleri altüst oldu. Hızla maddi yıkıma sürüklendi. Ama büyük mülk sahiplerinin toprak hırsı, köylünün topraktan kurtulmasından daha çabuk artıyordu. Akla gelen her çareye başvurarak bu konuda yardımcı olundu. Yalnız tek tek köylüler değil, hayır, birçok köyün ve hatta küçük taşra kentlerinin nüfusu, üreticilerin değerli metasına, yani koyunlara yer açmak için yerlerinden edildi. Büyük mülk sahipleri mülklerini kendileri yönettikleri ya da kısa bir süre için görüldüğü gibi bunların bir kısmının yönetimini, gerekli işletme malzemelerini, tarım araçlarını, hayvanları vesaire avans olarak verdikleri kiracılara devrettikleri sürece mülklerinin genişlemesi mülk sahibinin elindeki iş malzemelerinin kısıtlılığıyla hala sınırlı kalıyordu. Şayet iş malzemelerini de çoğaltmak için elde maddi olanak yoksa mülkü genişletmek anlamsızdı. Kiralanmış toprakları kendi sermayesiyle ücretli işçilere işleten kapitalist kiracılar ortaya çıktığı zaman bu sınır kalktı ve büyük mülk sahiplerinin toprak hırsı ölçüyü aştı. Bu sınıf İngiltere'de 15. yüzyılın son 30 yılı içinde sahneye çıktı. O zamanlar elde ettikleri yüksek kazançtan dolayı bu sınıf 16. yüzyılda çabucak büyüdü. Ve bu kazanç yalnız sermayelerinin birikmesini hızlandırmakla kalmadı, üstelik kentlerdeki kapitalistlerin de ilgisini çekti. Kazancın artması Amerika'dan Avrupa'ya, önce İspanya'ya çok büyük miktarda değerli madenlerin ithal edilmesi yüzünden özellikle altın ve gümüşteki değer kaybına bağlanmalıdır. Bu enflasyonun etkisi kralların sahte para basması nedeniyle teşvik edilmiş olmalı. Kanımca Rogers, sahte para basımına bu bağlamda aşırı önem veriyor. Enflasyon 16. yüzyıl boyunca tarım ürünleri fiyatlarının 2,5-3 misli yükselmesine yol açtı. Buna karşılık toprak rantı genel olarak uzun bir süre hiç yükselmedi. Çünkü kira anlaşmalarının süresi çok uzundu. Bu rant epeydir tarım ürünlerinin fiyatları oranında artmıyordu. Yani takdiri nominal olmasa da reel olarak azalıyordu. Kiracılar toprak rantının yükselmemesinden dolayı kazançlarını arttırıyordu. Bu durum yalnız sermayeleri ve kiracı sayısını çoğaltmakla kalmadı, üstelik büyük mülk sahiplerini, mülklerini genişletmek üzere çaba göstermek, bu şekilde kayıplarını telafi etmek için yeniden teşvik etti. Sonuç, küçük çiftçilerin hızla proleterleşmesiydi. Buna aynı zamanda feodal maiyetlerin dağıtılması da eklendi. Bu konuya burada ayrıntılı şekilde girmemize gerek yok. Çünkü onu ilk bölümde ele almıştık ve bu maiyetlerin İngiltere'de öyle önemli bir özellikleri de yoktur. Mayetler her durumda çalışan halk için bir yüktü. Yerleştikleri yerlerde beslenmelerini sağlayan, haraç ödemekle yükümlü köylüler için, dağıtıldıkları yerlerde işsiz sayısını arttırarak ücretli işçiler için. 14. ve 15. yüzyıl İngiliz köylüleri ile ücretli işçileri için altın çağıdı. Bu dönemin sonunda her ikisi de aniden ve doğrudan doğruya koyu bir sefaletin içine düştüler. İşsizlerin sayısı korkunç boyutlara ulaştı. En ağır cezalar bile ne onların sayısını azaltacak ne de suç işlemelerini önleyecek durumdaydı. Suçun cezası kesin değildi ama kesin olan suç işlemekten çekinmenin cezasıydı, açlıktan ölmek. O günlerde tarım alanında kalabalık bir sınıf oluşturmaya başlayan mülksüz işçilerin sayısı işsizlerin durumundan çok da iyi değildi. Önceki 200 yıl içinde parlamento yasalarının pek fazla elde edemediklerine 16. yüzyıldan itibaren işsizler yedek ortusunun ezici varlığı nedeniyle kolayca ulaşıldı. Reel ücretler düştü, çalışma zamanı arttı. Gıda maddelerinin fiyatı %300, ücretlerse sadece %150 oranında yükseldi. Kent ve köydeki İngiliz işçilerinin sürekli düşüşü Moore'un döneminden itibaren başlamıştı. Durumları 18. yüzyılın son ve 19. yüzyılın ilk çeyreğinde en alt düzeye kadar inmişti. En azından belirli bir kesimi bu durumlarını bir parça düzeltmek için disiplinli işçi örgütleri kurdu ve egemen sınıflardan bazı ödünler kopardı. Ne var ki 14. ve 15. yüzyıllarda kardeşlerinin ele geçirdiği elverişli duruma İngiliz işçileri bugüne kadar ulaşamadı. Kapitalist üretim tarzı koşullarında belli bir ölçüyü aşamıyorlar. Ücretler ve toprak rantı azaldı, kazanç arttı. Böylelikle kapitalizm gelişti. Kapitalizm önce sanayiyi, sonra da tarımı hükmü altına alırsa, başlangıçta görünüşe göre hayırsever olarak ortaya çıkar. Pazarın ve üretimin durmadan genişlemesi için çalışmak zorundadır. Bununla beraber iş gücü tedariki oldukça yavaş ilerler. Böyle bir sanayinin başlangıçtaki sürekli şikayeti işçi kıtlığıdır. Kapitalistler kalfaları ve yanaşmaları kendilerine çekmek için zanaatçılardan ve çiftçilerden daha yüksek ücret ödemek zorundadır. Böylece ücretler yükselir. Bazı ülkelerde kapitalizm işte bu şekilde başladı ve bir nimet gibi karşılandı. İngiltere'de ise kapitalizm önce tarıma el attı ve onu en kapsamlı biçimine, yani otlak ekonomisine yaymak için baştan aşağı değiştirdi. Tarım yöntemlerinin düzeltilmesi sayesinde işçilerin gereksiz hale getirilişi bununla el ele ilerliyordu. Tarımda kapitalizm işçilerin kesin kez doğrudan işten atılması anlamına geliyordu. Bu işten atılmalar İngiltere'de en katı biçimde hem de sanayinin yavaş geliştiği ve maddi destek gerektiren çok az iş gücünü, en az da köyden gelen vasıfsız işçilerin iş gücünü talep ettiği bir dönemde vuku buluyordu. Köylerdeki işçilerin kendi üretim aracından, yani topraktan ayrılması, toprak mülkiyetinin hızla birkaç elde toplanmasıyla birlikte yürüyordu. Bu yüzden Avrupa'da daha başlangıçta kapitalist üretim tarzında işçi sınıfı için elverişsiz mevcut eğilimlerin İngiltere'deki gibi bu şekilde açıkça gün ışığına çıktığı başka bir ülke yoktu. İşçi sınıfının acele yardıma ihtiyacı vardı. Böyle bir ekonomik durumun Moore'un karakterindeki bir insanı düşünüp taşınmaya ve katlanılmaz koşulları hafifletmeye yarayacak çareler aramaya sevk etmesi akla yakındır. Bu tür çareler arayan ve öneren yalnız Moore değildi. O dönemden kalma sayısız belgeden ve parlamento tutanaklarından, o günlerde vuku bulan ekonomik devrimin bıraktığı derin izleri ve genel olarak taşra soyluları ile onların kiracılarının kirli oyunlarının nasıl mahkum edildiğini anlarız. Ama yardım önerilerinde bulunanların hiçbiri geniş bir ufka sahip değildi. Hiçbiri yeni üretim tarzının yol açtığı acılara sadece daha yüksek, başka bir üretim tarzına geçerek son verilebileceği kanısını taşımıyordu. Moore dışında bunların hiçbiri sosyalist değildi. Daha önce değindiğimiz gibi yalnız hümanizm alanında teorik bir sosyalizm ortaya çıkabildi. Moore bir hümanist olarak sistemli düşünmeyi, genelleştirmeyi öğrendi. Bir hümanist olarak döneminin ve ülkesinin ufkunu aşan geniş bir görüş alanı kazandı. Klasik antik çağa ait eserlerden o çağın yaşadığı dönemdekinden farklı olan toplumsal koşullarını öğrendi. Platon'un aristokratik, komünist bir toplum ideali onu mevcut koşulların karşıtı olduğu için her çeşit sefaletten uzak toplumsal koşullar bulmaya sevk etmek zorunda bırakmıştı. Platon'un otoritesi böyle bir toplumu sırf bir ham hayalden daha fazlası saymak için onu insanlığa çabaya değer bir hedef olarak göstermek için cesaret vermişti. Bu bakımdan hümanizm Moore'un gelişmesine uygundu ama İngiltere'nin bilimsel bakımdan içinde bulunduğu durum Almanya'dakine benziyordu. Hümanizm İngiltere'de de ulusal yaşamda kökleri olmayan ithal edilmiş egzotik bir bitkiydi ve sırf akıl hocalarının sorunu olarak kaldı. Moore sadece hümanist olsaydı sosyalizme pek nüfuz edemezdi. Ancak biliyoruz ki Moore'un babası Erasmus'un ve öteki hümanist dostlarının üzüntüyle karşıladıkları gibi onu araştırmalarından uzaklaştırmış, hukuk fakültesine sokmuş ama sonra da pratik yaşamın ortasına bırakmıştır. Moore'un Londralı tüccarlarla ne kadar yakın bir ilişki içinde olduğunu, onların mutemetliğini yaptığını, çıkarlarını savunmak için her önemli vesilede sözcü gönderildiğini de biliyoruz. Moore'un görevde bulunduğu makamların çoğu onu ekonomi sorunlarıyla ilgilenmeye zorlamıştır. Ama bu makamlara getirilişi de onun ekonomiden anlayan biri sayıldığını kanıtlar. Onun sevilen bir hukukçu olduğunu, tanınmışlığı nedeniyle 1509'da Under Sheriff makamına getirildiğini biliyoruz. Bu makamda halkın ekonomik yaşamına vakıf olmak için yeterince fırsat bulmuştu. Ticari görüşmeleri yürütmek için katılmış olduğu birçok sözcülük görevine de değinmiştik. Bunların ilki onu 1515 yılında Bruges kentine götürmüştü. Aynı yıl parlamento onu su yolları komiserliğine atadı. Zeybom'un dediği gibi bu görev pratik becerisinin onaylanmasıydı. İkinci sözcülük görevi için İngiliz ve Fransız tüccarları arasındaki anlaşmazlığı düzeltmek üzere 1517'de kaleye gitti. 1520 yılında onu sözcü olarak İngiliz tüccarlarıyla Hanza tüccarları arasındaki anlaşmazlığın arasını bulmak için Brüj'de görürüz. Sonra hazinedar 1523'te de Avam Kamarası'nın sözcüsü oldu. Bu iki makamda maliye alanında deneyimli olmayı gerektiriyordu ve kısa süre sonra Lancaster Dükalığı şansölyeliğine yani krala ait mülklerin baş yöneticiliğine getirildi. Gerçekten de döneminin ekonomik yaşamını tanımak isteyen bir kimsenin eline geçen fırsat olsa olsa ancak Moore'unki kadar olurdu. Ve o bu yaşamı dönemin en modern görüş açısından yani önlerine dünya ticaretinin açıldığı İngiliz tüccarlarının görüş açısından tanıdı. Moore'un ticaret sermayesiyle olan bu sıkı bağı kanımızca yeterli netlikte belirtilmiyor. Biz Moore'un modern düşünmesini, sosyalizmin modern bir sosyalizm olmasını bu yakın bağa veriyoruz. Sanırım Moore sosyalizminin en önemli köklerini ortaya çıkardık. Onun lütufkar, doğal komünizme uyan karakteri, kapitalizmin işçi sınıfı için zararlı sonuçlarını özellikle net bir şekilde belli ettiren İngiltere'nin ekonomik durumu, klasik felsefenin pratik ekonomik faaliyetlerle başarılı birleşimi. İşte bir araya gelen bütün bu durum ve koşullar, Moore gibi çabuk anlayışlı, gözü pek, gerçek bir dahide modern sosyalizmin önsezisi sayılabilecek bir ideal yaratmıştır. 16. ayrımın sonu, sayfa 196.